Radyo Doktoru. ...14.4 Türkiye'nin saatleri... ...Radyo Doktoru'ndan hepinize güzel... ...keyifli bir gün diliyoruz. Yine bir Perşembe... ...yine Radyo Doktoru, yine radyodan... ...hayatınıza dokunmaya çalışacağız. Sağlıklı, keyifli ve güzel yaşam için... ...ne gerekiyorsa hepsini konuşacağız. Tabii bayramdan sonra bir rehavet var... ...herkeste. Bu tatil dönüşü... ...ve bayramın vermiş olduğu... ...yorgunluğu yavaş yavaş atıyoruz. Tabii iş yerlerine, hayata tekrar... ...geri dönüyoruz. Bu demek oluyor ki... ...iş yerlerine geri dönüyorsak... ...hayata geri dönüyorsak... Yapmamız gereken birçok şey var, dikkat etmemiz gereken. Bunları konuşalım istedik bugün. Özellikle bu sağlıklı çalışma şartları ve bununla ilgili birçok detay var. Onları konuşacağız. O zaman başlayalım. Ben Özgür Aksu'na.
Ben Ebru Cengiz.
Yine sizlerle birlikte bu keyifli günü beraber paylaşacağız. Konuklarımız olacak. Sizler de katılabilirsiniz. Merak ettiğiniz konularda, sorularda uzmanlarımıza ve bizlere de sorularınızı iletebilirsiniz. O zaman hemen ilk konuğumuzu alalım. Aslında konuğumuz değil, bizden. Sevgili Yusuf Özkan'dan detayları alalım. Alalım mı? Alalım. Evet. Yusuf, bizi duyuyor musun? Bağlantıyı herhalde kuramadık, alamadık. Tekrar bağlantıyı kuralım. Teknik bir hatamız var, sıkıntımız var. Telefon bağlantısını sağlayamadık. Bu telefonlar işte, hep bu telefonlar. Bu düşüyor telefonlar, hep bu problemi yaşıyoruz.
Tatil sonrası nasıldı Özgür işe başlamak? Tatil, sen çok yaptın mı bilmiyorum.
Ben çok tatil yapmadığım için benim için her gün bayram. Ben hep yayında olduğum için sürekli. O yüzden bize her gün bayram.
Bana tatil sonrası işe dönmek çok zor geldi.
Zor geldi. Evet, telefonu herhalde bağladık. Yusuf, şimdi duyuyor musun bizi?
Merhaba Özgür.
Merhabalar, hoş geldin.
Hoş bulduk. İyi yayınlar, kolay gelsin.
Çok teşekkürler. Geçmiş bayramını da kutlamış olalım bir kere daha.
Ben de kutluyorum. Çok teşekkürler.
Çok teşekkürler. Biz de özlemişiz sesini. Haberlerin birikmiştir diye düşünüyorum birçok konuda. Ve merakla bekliyoruz. Neler olup bitiyor acaba Avrupa'da?
Evet. Sağlık olunca konu, haberler hiç bitmiyor. Öncelikle çocuklarla ilgili önemli gelişmeler var. Onu belirteyim. Bütün Avrupa'da olduğu gibi Hollanda'da bu konuda yoğun bir çalışma içerisinde çocuk sağlığının korunması konusunda. Özellikle ilköğretim çağındaki çocukların sağlığı oldukça öncelik taşıyor Hollanda hükümeti açısından. Bu nedenle başkent Amsterdam'da bir karar alındı ve 1 Ocak'tan itibaren kentteki bütün metro istasyonlarında çocuklara yönelik sağlıksız gıda, şekerleme, fast food gibi abur cubur içeren yiyeceklerin reklamı yasaklanıyor. Artık bu reklam tabelalarında bu tür reklamlara rastlanmayacak. Burada bir son dakika gelişmesi az önce önüme geldi. Bu da hükümetin kararı. Önümüzdeki yıldan itibaren artık Hollanda'daki ilk ve orta öğretim okullarında meşrubat gazlı ve şekerli içecek satışı da yasaklanacak. Okul kantinlerinde, otomatlarda kesinlikle bu içecekler yer almayacak. Bu da Hollanda hükümetinin kararı. Yani sadece Amsterdam Belediyesi değil, ülkedeki diğer belediyeler ve hükümet de bu konuda son derece duyarlı. Dediğim gibi okul çağındaki çocukların sağlıklı gelişimi, sağlıklı beslenmesi açısından ciddi adımlar atılıyor. Bu iki saydığım konuda reklam yasağı ve gazlı şekerli içecek yasağı da bunların başında yer alıyor Özgür.
Biz biraz daha erken davranmışız o zaman. Geçen yıldan beri Türkiye'de de okullarda şekerli bu içecek konusunda ve abur cubur konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar var. Ve hani biz de geçen yıldan beri çocuklarımız çok daha şanslı demek ki bu gıdaları almıyorlar okulda.
Kesinlikle yani bu anlamda kıskanılacak bir
şey. Evet. Evet, burada biz öndeyiz.
Evet, kıskanıyorlar. Peki başka neler var?
Yine bir başka konu antibiyotik konusu. Avrupa'da çok ciddi sorunlardan birisi. Ben tatilde birkaç haftalığına Türkiye'ye geldim. Bir ufak sağlık sorunu nedeniyle bir hastanede uğramam gerekti. Orada da bunun tartışması oldu. Yani Batı'da doktorlar sizi öldürene kadar antibiyotik vermiyorlar. Ama burada daha kolay gibi bir açıklama yaptı konuştuğum hekim arkadaşlar. Ama Avrupa'da cidden öyle. Çok zorunlu kalınmadıkça antibiyotik verilmiyor. Çünkü son yıllarda çok ciddi bir direnç geliştiği belirtiliyor antibiyotiğe karşı. İşte Avrupa buna karşı çözüm arıyor. Bir taraftan antibiyotik kullanımını oldukça aza indirdi, minimum düzeye indirdi. Bir taraftan da yeni bir antibiyotik üzerinde çalışılıyor. Bu aslında sadece Avrupa ülkeleri değil, diğer dünyadaki diğer ülkelerin de destek verdiği bir oluşum. Çünkü önümüzdeki süreçte Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre antibiyotik direnci nedeniyle çok ciddi sağlık sorunlarının beklendiği belirtiliyor. İşte bu nedenle yeni bir antibiyotik geliştirilmek üzere bir fon oluşturuldu. Berlin'de uluslararası bir toplantıda yaklaşık 56 milyon avroluk bir bütçe çıkarıldı. Hollanda buna 2 milyon, bu hafta Hollanda hükümeti bu fona 2 milyon avro katkıda bulunma kararı aldı. Sadece Hollanda değil, Belçika, Almanya, Fransa, diğer Avrupa ülkeleri de bu fona katkı sağlayacaklar. Ve önümüzdeki süreçte ortaya çıkan direnci karşı koyabilecek, bundan etkilemeyecek yeni bir antibiyotiğin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Avrupalı bilim adamları bunun üzerinde çalışılıyor. Eğer bu gerçekleşirse sağlık alanında çok ciddi bir adım olacağı değerlendiriliyor Özgür.
Ben tabii bunu doktorumuza soracağım, Ebru'ya soracağım. Bundan sonraki süreçte acaba nasıl bir yol izleyeceğiz? Çünkü aslında yeni antibiyotikler daha da mı güçlü olacak? Yoksa yeni hastalıklara ya da virüslere, mikroplara bağışıklığı güçlü olan yeni cinsler mi çıkarılacak? Niye böyle bir değişikliğe gidiliyor?
Farklı bir grubun çalışmasıdır bu. Farklı bir grup antibiyotik üretilmeye çalışılıyordur bu bütçeler ayrıldığına göre. Hakikaten eski ilaçlarda ciddi anlamda, eski antibiyotiklerde direnç var. Bizde de son birkaç yıldır antibiyotik kullanımı reçeteli, reçetesiz alamıyorsunuz. Hani hükümet aslında üstüne düşeni yapıyor. Biz hekimler de duyarlı olmaya çalışıyoruz. Hani tetkikle desteklemedikçe, klinikle çok ciddi anlamda desteklemedikçe antibiyotik vermekten kaçıyoruz ama aslında halkın da biraz bilinçlenmesi gerekiyor. Borç aldım hocam eczaneden, şunu bir yazar mısın diye gelmemeleri gerekiyor.
Onun dışında
bize
şu da var, kendi aralarında antibiyotik becaişi yapıyorlar.
Tabii yarım kutu kullanıyorlar. Mesela tam dozu da tamamlamak bizde çok önemlidir.
İyileştik, bırakacağız.
Evet, iki günde antibiyotik bırakılıyor, sonra kalan komşuyla paylaşılıyor
işte.
Dediğin gibi
işte sıkıntı burada. Tamam, eczacı vermesin, doktor yazmasın ama biz bir yolunu bulup yine alıyoruz yani o antibiyotiği. O yüzden önemli olan burada halkın bilinçlenmesi.
Kesinlikle.
Bununla ilgili herkesin üzerine düşeni yapması ki gelecek nesiller için bunlar, aslında bizim için değil şu an. Gelecek nesillere bu bağışıklığı ya da bu direnci taşıyorsak eğer, yarın bir gün çok daha büyük problemler yaşarız.
Evet, ama antibiyotik de hani böyle şeydir, olmazsa olmazımızdır. Öyle hastalık
ya,
vardır ki işte yoğun bakımda yatan ya da hayati tehlikeye sebep olabilecek hastalıklar vardır. Ve o antibiyotiğin cevap vermesi bizim için, hastanın hayatı için çok önemlidir. Onun için tüketmeyelim ya, antibiyotiklerimizi de tüketip bir kenara koymayalım, direnç geliştirmeyelim.
Yusuf'a soralım, yakın zamanda kullanmış antibiyotik hemen etki etti mi Yusuf sen hastalandığında?
Hemen etki etmiyor tabii ki, en azından 3 gün geçmesi gerekiyor. Ancak bu konuda özellikle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin raporu var. Zaten Avrupa ülkelerinin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de çıkış noktası burası Özgür. Yılda 700 bin kişi antibiyotik direncine bağlı rahatsızlıklardan dolayı hayatını kaybediyormuş. Yani onun dışındaki rahatsızlıklar zaten çok fazla, özellikle akciğer ve mesane kanseri konusunda çok ciddi bunun etkileri varmış. Ama özellikle 700 bin kişinin hayatını kaybetmesi çok ciddi küresel bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendiriliyor. Bunun için de acilen bu dirençten etkilemeyecek yeni bir antibiyotik arayışına girildiği belirtiliyor. Dediğim gibi sadece Avrupa ülkeleri değil, bütün dünya ülkelerinin bu konuda bir katkısı, bir desteği var. Bunun için de İsviçre ve Almanya öncülüğünde bir uluslararası araştırma geliştirme grubu oluşturulmuş. Yani çok ciddi alınan bir durum şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Öncelikli halk sağlığı sorunları arasında yer alıyor. Yani tabii Ebru bu konuda bizi aydınlatacaktır, daha geniş bilgi verecektir ama yani Dünya Sağlık Örgütü ya da benim burada medyadan takip ettiğim kadarıyla çok takip alınamayacak, çok ciddi bir sorun olarak görünüyor bu rakamlar.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf, sana da geçmiş olsun tekrar.
Teşekkürler.
Yeni haberlerle tekrar, daha güzel haberlerle tekrar görüşmek dileğiyle. Selamlar, sevgiler.
Teşekkür ederiz.
Evet, önemli konular bunlar ve hepsini konuşmaya, tartışmaya da devam edeceğiz. Dünden beri boynumda bir ağrı var. böyle sırtımdan bu tarafa doğru gelen. Ebru sağ olsun destek oldu. İşte kas gevşeticiler, işte bununla ilgili gerekli ilaçlar, tedaviler. Ama bu artık bir süre sonra kronik hale geliyor. Yani ilacı alıyoruz, geçiyor. Ondan sonra tekrar bir süre sonra aynı ağrıları çekiyoruz. Bunun bir sebebi var.
Evet, nerede yanlış yapıyoruz?
Nerede yanlış yapıyoruz? Ya bu ağrılar niye bu kadar düzenli hale geliyor ya da niye kronik dediğimiz hale geliyor? Bunun bir sebebi var. Aslına bakarsan farkında olmadan bazı şeyleri yanlış yapıyoruz. Bu yanlış yaptığımız şeyleri de uzmanımıza soracağız birazdan. Canlı yayın konumuz olacak. Profesör Doktor Alp Çetin canlı yayın konumuz. Bize bununla ilgili detaylı bilgileri verecek. Niye olduğunu ben de çare bulmuş olacağım böylelikle. ama öncesinde kısa bir şarkı aramız var. Ardından da sevgili konumuz burada olacak ve sohbet etmeye devam edeceğiz. Sizin de sorularınız varsa hemen bize ulaşın. Nereden ulaşacaksınız? Çift 0 90 312 463 34 19, 463 34 21. Elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr. Sosyal medyadan da Radyo Doktoru yazarsanız bize ulaşır ve sorularınızı, mesajlarınızı iletirsiniz. Birazdan konumuza burada olacağız ama öncesinde güzel bir şarkı dinleyelim.
Yaz bitti, aşıklar şehre döndüler. Yarıda kaldı sabah biten geceler. Daha vardı yaşanacak tatlı günler. Yaşanamadı, erkenden bittiler. Yazacağım canım dendi, oldu gözler. Alındı birer, birer adresler. Ya kalem bitti ne naz, yalan gibi biraz. Ya istilada kalpler, sessiz yazılmadı. Postacılar işsiz. Acılar hissiz. Mevsim biterken böyle aşklar da biter. Başka biriyle başka başka şehirler. Yaz yaklaşınca düşer akıllar başa. Sonra postacılar işe. Yarıda kaldı sabah biten geceler. Daha vardı yaşanacak tatlı günler. Yaşanamadı, erkenden bittiler. Yazacağım canım dendi, doldu gözler. Alındı birer birer adresler. Ya kalem bitti ne naz, bu yalan gibi biraz. Ya istilada kalpler, sessiz yazılmadı. Postacılar hissiz. Ya postacılar işsiz. Mevsim biterken böyle aşklar da biter. Başka biriyle başka başka şehirler. Yaz yaklaşınca düşer akıllar başa. Sonra postacılar işe.
Evet, yaz bitti diyor şarkılar ama bizim içimizde, ruhumuzda bitmedi zannedersem, bir süre daha bitmeyecek gibi gözüküyor.
Evet, sadece hava serinledi.
Yani birazcık serinledi canım, ne var bunda, olur Eylül yani.
Tabii tabii, ama ayrı bir güzelliği var.
Hafta sonu ısınıyormuş tekrar, ben onun mutluluğu içerisindeyim. Evet, sohbet etmeye devam edelim. Bir kere daha hatırlatalım, aramıza yeni katılanlar varsa ne konuşuyoruz? Aslına bakarsanız yine sağlıklı yaşamı konuşuyoruz. Hayatın içindeki yaşadığımız problemleri nasıl çözeriz ve nasıl daha mutlu oluruz konuşuyoruz. Ve tabii bunun için de uzmanlarımızdan destek alıyoruz. Profesör Doktor Alp Çetin canlı yayın konuğumuz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi. Tabii söylemesi uzun.
Evet, adımız uzun maalesef.
Uzun. Ama yapılan iş çok çok önemli, o yüzden
eğitim
uzun olması.
Süresi de uzun.
Uzun
zaten.
Her türlü uzun. Hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk, çok teşekkürler.
Bize ne anlatacaksınız? Az önce de bahsettik. Aslına bakarsanız duruş bozukluklarıyla başlayalım, omurga hastalıkları.
Evet.
Arkasından acaba biz niye bu noktada problem yaşıyoruz özellikle ofislerde? Bel ağrılarına niye sebep oluyor? Bu aralar en çok konuşulan işte şikayetler neler? Her şeyi konuşabiliriz yani. Önce nereden başlayalım? En çok karşılaştığınız omurga rahatsızlıkları.
Tabii biz omurga rahatsızlıklarını çok sık görüyoruz. Özellikle yürüyen aksam olduğumuz için, yani iki ayak üzerinde durduğumuz için omurgamıza çok yük biniyor. Ve bundan dolayı da bel ve boyun ağrıları bizim en sık karşılaştığımız problemler. Tabii bunun altında sadece dik durmak değil, bir de düzgün duramamak problemi var. Özellikle çalışan kesim için bu geçerli. İster oturarak çalışan olsun, ister ayakta çalışan olsun. Değişik sebeplerden dolayı eğer uygun pozisyonları, uygun çalışma ortamını sağlayamıyorlar ise veya çok uzun çalışıyorlar ise, postür dediğimiz yani duruş bozuklukları var ise, bu ağrılar onlarda daha da çok oluyor. Tabii ki bizim en sık karşılaştığımız problemler bunlar. Yani bel ağrıları, boyun ağrıları ve bu iş yeri ortamına bağlı, yapılan işe bağlı karşılaştığımız ağrılar. Bir de tabii son zamanlarda bize özellikle ailelerden çocuklarla ilgili endişeler geliyor ki bu beldeki eğrilikler, skolyoz dediğimiz problemler. Onlar da son zamanlarda gene en sık karşılaştığımız omurga sorunları diyebilirim.
Okulların açılması yaklaşıyor. Yani yakın zamanda okullar açılacak. Evet. Hatta birçoğu açıldı bile. Oryantasyon dönemi var artık. Değişti sistem. Bu çocukların sırt çantaları ve onların işte ekipmanları, okul ekipmanlarının, küçücük çocuklara koca koca çantalar, kitaplar, defterler yüklüyorlar ki biz de hepimiz yaşadık benzerlerini. Mesela bunun etkisi nedir? Bu az önceki bahsettiğiniz konuyla.
Şimdi bunun skolyozla doğrudan ilgisi yok ama eğer skolyoz konuşacaksak, ama çocukların omurga sağlığıyla ilgili problem var tabii ki. Özellikle büyüme çağındaki yani küçücük çocuklarda bu ağır çantaların sırtta, hele bir de yanlış taşınıyor. Bence bu kadar ağırlığın taşınmaması gerekiyor. Belki de okul kitaplarının okulda kalması, çocukların çantalarında çok küçük şeyler taşımaları gerekiyor ama maalesef öyle olmuyor. Ben son zamanlarda görüyorum, benim de bir kızım var okula giden, ondan dolayı meraklıyım da bu konuya. Çekçekli çantalar kullanan çocuklar gördüm ben, çok enteresan. Çok ağır olduğu için taşıyamıyor. Aynen,
evet,
tatile gidiyor gibi okula gidiyorlar.
Kullandırıyorum.
Belki o daha sağlıklı, eğer böyle ağır bir şey taşımak gerekiyorsa onu bu çocukların omuzlarına bu yükü vermektense böyle bir çekçekli çanta taşımaları belki daha doğru olur. Ama gene bu çocuklarda bence ailelerin dikkat etmesi gereken, özellikle büyüme döneminde, bu skolyoz dediğimiz eğrilikler. Gerçi bunu fark ettikleri zaman çok panik oluyorlar. Bence panik olmalarına gerek yok. Tabii ki bu işle ilgili bir uzmanlık alanına, bu fiziksel tıp rehabilitasyon olabilir, ortopedi olabilir, başvurmaları gerekiyor ki yani gerçekten böyle bir eğrilik var mı yok mu bu değerlendirilsin. Bunun açısı değerlendirilsin. Özellikle hızlı büyüme döneminde skolyoz bir problem olabiliyor çocuklarda. Hani bunu fark ettikleri zaman bir doktora giderlerse, çünkü bunların %90'ı tedavi gerektirmiyor skolyozların. Hı hı. Çok rahat olabilirler. Ama en azından bir değerlendirmeye alınır bu çocuklar.
Nasıl fark ederiz mesela bunu?
Böyle bir omuz düşük olabilir. Hı. Yani karşıdan baktığın zaman dik duran bir kişiye karşıdan baktığında bir omuzu daha aşağıda durabilir, boynu biraz daha eğri durabilir. Bu buradan fark edilebiliyor.
Yani sıra dışı bir eğer emare varsa.
Genellikle çok fark edilmiyor aslında. Bize mesela taşradan gelen hastalarda kız çocuklarında biraz daha fazla oluyor. Tam böyle evlilik dönemi, bu hızlı büyüdükleri, hı hı, dönemde biraz da tabii işte evlendirecekleri için kızlarını, vücut şekline biraz dikkat etmeye başlıyor anneler özellikle ve bu eğriliği yakalıp birden panik oluyorlar. Benim önerim panik olmasına, öyle bir şey oluyorsa. Çünkü dediğim gibi bunların çok büyük bir çoğunluğu, tıbbi olarak tabii açılar vereceğim ben, 20 derece dedi, biz ölçüyoruz, özel bir yöntemle ölçülüyor bu açılar, 20 derecenin altında oluyor. 20 derecenin altındakileri izliyoruz zaten, başka bir şey yapmıyoruz, bunu bir hastalık gibi de görmüyoruz. Hani ben bunu hastalara kolay anlasınlar diye şöyle anlatıyorum. Yani kimisinin saçı düz olur, kimisinin kıvırcık olur. İşte bazen omurgalarda bu kıvırcıklık olabiliyor diye anlatıyorum. Ama bu düşük olduğu zaman çok sorun yok gerçekten. Açı çok az olduğu zaman. Çoğunda da dediğim gibi böyle. Ama izlenmesinde fayda var. Hani aileler buna dikkat ederse bu çocukları biz izleme alırız. Onların problemi büyütmeden önlemeyi sağlayabiliriz.
Ama evlendirmesinler tabii hızlı büyüme çağındaki kız çocuklarını.
Tabii tabii, ama ben bunu
tabii biraz yani, da tabii kız şöyle, estetik önemli ama.
Espri niyetine söylüyorum, evet, ama gerçekten o dönemde çocuklar da kendi vücutlarına ilgileri arttığı için.
Evet.
Özellikle o dönemde bunu biraz daha fark edebiliyorlar, fark ve panik oluyorlar. Birden, evet, böyle panik halinde bize geliyorlar.
Fizik tedavi şimdi yeni bir şey, dalga halinde, akım halinde ilerliyor. Herkesin artık bir yaşam koçu gibi fizik tedavi uzmanı var. Ona dönüştü. Çünkü çok fazla şikayetler olmaya başladı. Tabii yaşam şartlarının, çalışma şartlarının ağırlığı, evet, bunu beraberinde getirmeye başladı. Yani bu kendiliğinden olan bir şey değil. Yani süreçle ilerliyor. Acaba fizik tedavi gerçekten bu rahatsızlıklarda tedaviyi sağlıyor mu? Yoksa sadece destekleyici mi?
Şimdi biz aslında fizik tedavi hani biraz reklam gibi oluyor ama biz sadece hastalık odaklı çalışmıyoruz. Yani bütün vücudun bir bütünü odaklı, işte holistik yaklaşım deniyor buna. Bütün vücut odaklı çalışıyoruz. Yani sadece bir noktaya odaklanmıyoruz. Tıp da zaten buna doğru gidiyor. Hani belki bu açıdan baktığınız zaman sadece probleme değil ama genel olarak genel sağlığına, genel yaşam kalitesine yönelik önerilerde de bulunuyoruz. Bizim ağzımızdan düşmeyen bir kelime vardır: egzersiz. Biz mutlaka hastalarımıza egzersiz öneririz.
Biz çok yaparız ama. Bu bizim alışkanlığımızdır. Kültürümüzde çok yüksektir yani alışkanlık olarak.
Çok haklısınız. Yani burada çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Tabii ki egzersiz alışkanlığı küçüklükten, aileden çocukluktan gelmesi, aileden ve daha sonra da belki eğitim sırasında bunun mutlaka verilmesi gerekiyor. O egzersiz alışkanlığı olmayan kişilere tekrar egzersiz yaptırmak çok zor. Hele böyle önlerine işte sayfalar dolusu egzersiz şekli verip bunları yapmasını beklemek de çok zor. Bunları belki en temel ihtiyacı olan egzersizden başlayarak, çok hafiften başlayarak hastalara aşılayabiliriz. Yoksa önüne dediğim gibi böyle 6-7 sayfalık bir egzersiz verdiğin zaman onu zaten hani çıkarken yapmaktan vazgeçerek çıkıyor sizin yanınızdan. Önce önemini anlatmak lazım. Ondan sonra da böyle hafif hafif bu egzersizleri arttırarak belki bu alışkanlık sağlanabilir. Bazen de yoklayarak. Ben mesela çok sık çağırırım hastalarımı geri. Kontrol için özellikle bu hastaları. Ne yaptık bakalım, durum nasıl? Onu bir kontrol edelim. Belki böyle arttırılabilir. Ama tabii egzersiz, hani her şey bir tarafı çok önemli. Özellikle bu gün bahsettiğimiz konuda, yani omurga ile ilgili ağrılarda. Çünkü bazen bu skolyoz olabilir ya da omurganın başka problemleri, ileri yaşta gördüğümüz kireçlenme problemi olabilir. Şimdi bu skolyozu da kireçlenmeyi de tam olarak ortadan kaldıracak bir tedavi yöntemi yok. Dolayısıyla bizim hastanın tekrar ağrısız ve daha günlük işlerine dönmesini sağlamamızın tek yolu var. Kasları
güçlendirmek,
özellikle postür kaslarını, yani duruş kaslarını güçlü tutmak. Bu sayede de bu ağrıları azaltmak, tekrarlanmasını önlemek. Başka da bir yol yok zaten. Hani bunu hastalara düzgün bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Anladıkları zaman yapıyorlar. Çünkü başka bir tedavi yöntemi yok.
Bir de şimdi az önce dedim ya, benim de boynum işte dönmüyor, sol tarafa şu an tutulmuş diye. İşte kas gevşeticilerle vesaireyle düzeltiyoruz ama sonra tekrar oluyor. Düzeliyor. Bir süre sonra ilaçlar, işte kas gevşeticiler, ilaçlar, kremler düzeliyor tekrar. Şimdi acaba akla şu soru geliyor. Fibroz, fibromiyalji. Bunu da sorayım yeri gelmişken. Hani kronik olan ya da bunu artık alışkanlık haline getirmiş olan bir kas yapısı, iskelet yapısı fibroz olabilir mi? Fibromiyalji olabilir mi acaba?
Fibromiyalji olabilir. Bizim en çok yanıldığımız konulardan bir tanesi, tanı gecikmesinin oldukça fazla olduğu bir alan fibromiyalji. 2 yılın üzerinde tanı gecikmesi var. Ve bu hastalar boyun fıtığıymış gibi veya işte boyun düzlüğüymüş gibi tanılarla izleniyorlar. Oysa fibromiyaljileri var ve tamamen farklı bir tanıyla izlendikleri için de çare bulamıyorlar. Ortalama doktor ziyareti sayısı da 4'e yakın. Yani tanı alıncaya kadar en az 4 doktor dolaşmış oluyor bu hastalar. Tabii fibromiyalji zor bir hastalık.
Tespiti de mi? Tanısı da mı zor?
Tanısı da tabii uzmanı için çok zor değil. Yani bu konuda tecrübeli birisi için çok zor değil ama eğer bu konuda tecrübeli değilse, branşı bu değilse çok kolay yanılabilir. Çünkü biliyorsunuz MR çok rahat isteniyor artık bizim ülkemizde. Yani şimdi yoldan geçen 10 kişiden MR istesek, boyun MR'ı istesek en az 3-4 tanesinde boyun fıtığı çıkar. Ama bunlar aslında rahatsız edici fıtıklar değildir ama MR'da gözüküyordur. İşte bir de boynum ağrıyor diyorsa hasta, bir de MR'da fıtık bulunuyorsa, işte sizde fıtık var, bundan ağrınız oluyor. Ya dönüyor hemen. Çünkü biz fibromiyaljide çok objektif şeyler hastalara gösteremiyoruz. Elle tutulur. İşte ağrının sebebini açıklayacak bir laboratuvar tetkikleri normal çıkıyor örneğin. Fizik muayeneleri tama yakın normal çıkıyor. Ama hastaların inanılmaz yaşam kalitelerini bozan ağrıları oluyor. Tabii bu durumda hastaya bunu anlatmak da çok zor. Aslında hiçbir şeyiniz yok ama sizin çok hani bazen doktorların bu kolayına geliyor. Bakın sizde fıtık var, küçük bir fıtık gösteriyor. Fıtığınız evet. Var ya da boynunuzda düzleşmiş, ağrınız bundan oluyor. Hasta da rahatlıyor, bana tanı kondu diyor.
Artık biliyorum ama, sebebini.
Ama evet. Sonra iyileşmiyor tabii. Yani doğru tanı olmadığı için. Ama uzmanları tarafından kolay konulabilecek bir tanı. Tabii kronikleşmesi ağrının çok sıkıntılı. Özellikle omurga ağrıları bazı kişilerde kronikleşmeye meyilli. Kimlerde derseniz, mesela aşırı koruyucu davrananlarda. İşte benim boynum ağrıyor. Aman ben çok dikkat edeyim. Hiç işte sağa sola dönmeyeyim. Rüzgar gelmesin. Klimanın altında durmayayım. Şeklinde. Eğer aşırı koruyucu davranıyor ise hastalar, bunlarda kronikleşme eğilimi var.
Bunun sebebi evet, vücut ona çözüm üretemez hale getirip o fırsatı vermediğimiz için mi?
Aslında birazcık öyle. Yani biz eğer, şimdi bizim görevimiz doktor olarak hastaları normal hayatına geri döndürmek. Yoksa hani aman ona dikkat et, hiçbir şey yapma, bir kenarda otur demek değil. O zaman ağrı olmayabilir gerçekten bir kenarda oturursa ama bizim görevimiz gerçekten hastaları günlük hayatlarına geri döndürmek. Yani eskiden ne yapıyor ise onları tekrar mümkün olduğu kadar fazla yapmalarını sağlayabilmek. Bu gözle baktığınız zaman da aşırı koruyucu davranışlar tabii ki bizim yapmamız gereken egzersizleri yapmamamıza ve kafamızın sürekli o bölgede kalmasına sebep oluyor ki bu işte kronikliğin altında.
Aslında biraz stres de var değil mi? Stres tabii, kaslarda bir gerginliği.
İşte stres var, aşırı yorgunluk var, uyku bozukluğu var. Bunun gibi pek çok faktör ağrının kronikleşmesine sebep oluyor. Bir de tabii kişilik yapısı diyelim biz ona. Hani stresin yanında. Bazı kişiler çünkü ağrıya yatkın kişilik diye bir tanımlama var. Yani hep hayatları boyunca böyle bir
ağrı eşiği düşük derler.
İşte ağrı eşiğinin düşmesi zaten ağrının kronikleşmesi demek. Aslında normalde ağrı yapmayacak bir şey. Biz de bir dönem sonra bakıyorsunuz ağrı yapmaya başlıyor. Bunun altında da işte mesela işi sevmemek. Şimdi yaptığınız işi sevmiyorsanız iyileşmeyebiliyorsunuz. Bunun gibi biz bunlara sarı bayraklar diyoruz tıpta. Bunun gibi bazı faktörler ağrının kronikleşmesine sebep olabiliyor. Bizim bir görevimiz de buna dikkat etmek. Tabii bu sarı bayraklar var mı? Ağrının kronikleşmesine sebep olacak durumlar hastalarda var mı? Çünkü onlara da tedbir almamız lazım. Almazsak gene hastalar iyileşmiyor. Yani kronik ağrı aslında zor bir konu. Hem bizim anlamamız zor, hem anlatmamız zor, hem tedavi etmemiz zor. Ama bununla uğraşmak zevkli bir konu. Eğer buna hani gönül veriyor iseniz, hastalara bunu uğraşıp anlatabiliyorsanız aslında çok başarılı olamıyor denilen konularda dahi tedavi edebiliyorsunuz hastalarınızı.
Aslında egzersiz kas iskelet sistemindeki pek çok hastalıktan korunmak için ya da hastalıkta da ilerlemesini durdurmak, tedaviye de etkisi var.
Tekrarlamasını önlemek gibi. Için.
O zaman egzersiz mutlaka önereceğiz dinleyenlerimize.
Tabii.
Peki hangi yaş grubunda ne tür egzersizler yapılmalı? Ofiste çalışıyoruz.
İşi de sevmiyoruz.
Seviyoruz canım da.
Şimdi tabii egzersizi ikiye ayırmak lazım. Bir tanesi biraz tedavi edici egzersizler dediğimiz egzersizler. Bir diğeri de genel aerobik kapasitemizi, efor kapasitemizi arttırıcı egzersizler dediğimiz egzersizler. Şimdi bunları sadece birini yaparak diğerini yapmadan gene sonuç almak çok mümkün değil. Biz aerobik egzersizleri genel sağlık açısından çok öneriyoruz. Bunlar yürüyüş olabilir, tempolu yürüyüşler olabilir, yüzme olabilir, dans olabilir, hangisini seviyorsa. Yani birazcık kalp atışımızı hızlandıracak egzersiz her türlüsü olur. Yani hangisi kolayımıza geliyorsa, hangisini yapabiliyorsak. Ama burada süreler var. İşte bunları haftada en az 3 gün ve yarımşar saat süreyle yapılması öneriliyor bu tarz egzersizlerin. Belki hemen bu sürelerle başlayamayabilir gene bazı hastalarımız. O yüzden biz hastaya göre bunu planlıyoruz ama bu kabaca tanımlama denirse bu şekilde tanımlanabilir bu egzersiz. Haftada en az 3 gün yarımşar saat egzersiz yapmalarını öneriyoruz. Tedavi edici egzersizler, buna dirençli egzersizler de yani ağırlık egzersizleri de girebiliyor. Veya vücudun postür kaslarını, duruş kaslarını çalıştıran egzersizler de bu işin içerisine giriyor. Bunları yapmak ağrılarımızın azalmasına ekstra katkı sağlıyor tabii.
Tabii onda profesyonel yardım almak lazım. Onu hasta tek başına
mutlaka biz bu egzersizleri değil. Hastalarımıza sadece ellerine bir kağıt parçası vererek göstermiyoruz. Mutlaka birebir gösteriyoruz. Doğru yaptıklarını kontrol ediyoruz. Dediğim gibi bir de benim gene önerim sık kontrol ederek bu egzersizleri yapıp yapmadıklarını kontrol etmek.
Zaten o egzersiz kağıdını verdiğinizde yanınıza 8'e katlıyor.
Yani zaten baştan şimdi
yanınızda zaten 8'e katlıyorsunuz.
Tecrübesiz dönemlerimde öyle yapıyordum ben. İşte belinize şöyle egzersiz vereceğiz, boynunuza böyle egzersiz, dizinize şu egzersiz vereceğiz. Zaten yani ikinci, üçüncü cümlenizden itibaren sizi dinlememeye başlıyor hasta. Ama tecrübelendikçe artık daha ilk odağım ne benim? İşte diz ağrısı mı, bel ağrısı mı? İlk odaktan başlayıp sonrasını böyle genişleterek devam ediyoruz.
Bir sorumuz var. Hemen onu aktarayım size. Herkes fizik tedavi alabilir mi? Herkes ya da kimlere fizik tedavi uygulanamaz? Kimler alamaz?
Şimdi bu fizik tedavi genel bir terim aslında. Bu fizik tedavinin içerisinde egzersiz var. Herkes egzersiz yapabilir. Çok özel durumlarda mesela çok ileri derece kalp yetmezliği, yüksek ateşli enfeksiyonlar falan yok ise veya gebelik, riskli gebelik gibi bir durum yok ise egzersiz yapabilir hastalar. Yani herkes yapabilir. Çok az bir durumda egzersiz kontraindike yapamaz diyoruz. Ama mesela fizik tedavi ajanları var. Elektrik akımları kullanıyoruz, sıcak tedavisi kullanıyoruz, soğuk tedavisi kullanıyoruz. Bunlar için her biri için ayrı ayrı işte örneğin şiş bir eklem, üzeri ısı artışı olan bir eklemde sıcak tedavisi yapılmaz. Ama diğer fizik tedavi uygulamaları yapılabilir. Yani bunu böyle işte size yapılır, size yapılmaz şeklinde değerlendirmek çok doğru olmaz. Mutlaka fizik tedavi uygulamalarının bir kısmının yapılamayacağı hastalar var. Ama onları ancak işte fizik tedavi hekiminin değerlendirip karar vermesi lazım. Ama herkese uygulanabilecek fizik tedavi yöntemleri de var. Hani bir tanesi yapamazsak bir diğerini mutlaka yapabiliriz tabii.
İşte dedik ya az önce de ofiste en çok zaman geçiriyoruz. Ve o yüzden bazı şeyleri yanlış yapıyoruz. Bize birkaç tane tüyo verseniz. Bu ofis sandalyeleri var ya.
Şimdi burada tabii masa başı çalışanlar için birkaç şey söyleyebilirim.
Evet, onları istiyoruz.
Şimdi burada bir oturma pozisyonumuz önemli. Çünkü eğer uzun süre oturuyor isek sandalyemizin ona göre olması gerekiyor. Diz açımızın dik, bel açımızın dik yani 90 derece olacak şekilde sandalye yüksekliğinin ve arkalığının ayarlanması gerekiyor.
İşte bu önemli benim için. Şimdi benim boyum uzun olduğu için.
Evet, diz yüksekliğinizi ona göre
onu ayarlamam gerekiyor her seferinde. Ya çok yukarı kalkıyor sandalye evet. Düşük geliyor ya da çok yüksek oluyor. Bu sefer de aşağı doğru sallamak zorunda kalıyoruz. O ne oluyor? Belde
aynen belinize, dizinize hatta eğer bacaklarınız sallanıyorsa o ağırlıktan dolayı kan dolaşımınız da bir miktar etkilenebilir.
Yeah.
Yani dolayısıyla bununla ilgili de sorunlar olabilir. O yüzden yükseklik ayarı önemli bizim için sandalyelerin. Bel ayarı önemli. Kolçak eğer uzun çalışıyor ise kol ağırlıklarımız omuzlarımıza ağrı yapabilir. Kolçağın o açıdan önemi vardır. Kollarımızı kolçağa yaslayarak.
Ben masaya çok yaslanırım mesela ve omuz başımda o yaslanmayla çıkar böyle.
Asimetrik bir yüklenme olduğu için o problem olabilir. Ama sandalye kolçakları aslında bu amaçla yapılmıştır. Yani kolların.
Ha bunun bir amacı var.
dinlendirilmesi.
Düşmeyelim diye değil yani.
Tabii onlar da var ama asıl amaçlardan bir tanesi kolların dinlendirilmesidir. Derinliğinin ayarlanması gerekiyor. Tabii derinlik çok büyük bir problem değil genel olarak sandalyelerde. Masaya gelecek olursak masa yüksekliğinin işte bizim dirseklerimizi 90 derece kıvırdığımız zaman avuç içlerimizi masaya koyacağımız bir yükseklikte olması gerekiyor. Eğer bir klavye kullanacak isek klavyenin hemen ilk ulaşabileceğimiz alanda ve klavye yüzümüz masaya dönükken çünkü bazı örneğin benim klavyem ters duruyor ama Allah'tan sandalyem de dönebiliyor. Hani onu çevirerek yani vücudumu çevirsem problem oluyor. Monitör yüksekliğinin gene yukarıda olmaması yani göz hizamızın 20 derece kadar altında olması gerekiyor. Yukarıda olursa bu sefer başımızı geriye doğru atmamız gerekiyor monitöre bakmak için. Bu da boyun problemlerine yol açabilir. İşte en çok ihtiyaç duyduğumuz malzemelerin eğer malzeme kullanıyorsak onların ilk ulaşabileceğimiz alanda en az kullandıklarımızın daha uzak alanlarda masanın daha zor ulaşabileceğimiz alanlarına konulması. En çok kullandığımız bir malzemeyi masanın daha uzak ulaşabileceğimiz bir alanına koyarsak sürekli ona uzanma ihtiyacı hissedeceğimiz için bu da bel sağlığımız. Benim yine ofis çalışanlar için en çok önereceğim şeylerden bir tanesi sürekli oturmamaları. Arada bir oturdukları yerde de bu postür egzersizleri dediğimiz egzersizleri yapabilirler. Veya kalkıp 1-2 saniye dolaşıp tekrar oturmaları şeklinde.
Ben bir dolaşayım. Yarım saattir oturuyorum ben bir.
İnternetten de bu egzersizleri bulabilirler aslında. Ofis egzersizleri diye girdikleri zaman.
Tabii tabii bulabilirler.
Video şeklinde.
Akıllihareketler.com diye bizim Fizik Tedavi Derneğimizin bir sitesi var. Orada da sağlıklı egzersizleri bulabilirler. O siteyi ziyaret etmelerinde öneririm.
Akıllı insanlar akıllı hareketleri ziyaret eder yani.
Şimdi hani her zaman koltuğumuzu kendimiz seçemiyoruz.
Evet.
Şu anda da olduğu gibi hani bir verilmiş bir koltuk var. Ben mesela ufağım koltuğa göre.
Şimdi demeyelim ufağım demeyelim.
Bilmiyorum artık ne dersek. Ayaklarımı yere değdirmem çok zor. Hani aşağıya bir şey koydum. 15 santimlik evet. Bir tahta yaptırdım. Ayaklarımı tam yere basar şeyi sağladım. Ama bu koltuk derinliği de fazla benim için.
Evet.
Burada, o zaman bel yastığı konusunda ne düşünürsünüz?
Bel yastığı, bel desteği kullanabilirsiniz. Özellikle hani bel problemi olan hastalarda. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi her sandalye bel desteğine sahip değil veya ayarlanabilir değil. Bel destekleri kullanılabilir. Faydalı da olur bel desteklerinin kullanılması.
Kişiye özel tabanlıklar. herkesin bası şekline
evet,
göre
ayak
onu nasıl yapıyorsak kişiye özel tabanlıkları, koltukları da kişiye özel yapsak ya.
Aslında yani, çok işte. Aslında koltukların çoğu ayarlanabilir koltuklar, ofis koltukları
ama biz ayarlamayı bilmiyoruz. Yani ayarlanıyor. Yani 20 tane vida var üzerinde, 50 tane düğme var. Yani bakıyorsun diyorsun ki o inanılmaz. Hatta çok da pahalılar. Ama ayarlamıyoruz, ayarlayamıyoruz ya da yaptığımız ne kadar doğru bilmiyoruz mesela.
Şimdi aslında bu çok önemli. Mesela bizim uzun zaman geçirdiğimiz yerler var. Bir tanesi uyku, yatağımız. Hı. Yatağımızın çok önemli. İki, ayakkabılarımız. Ya. Mutlaka çok bunlar problem. Gerçi hanımlarda bazen sıkıntı olabiliyor. Onlar çünkü ayak sağlığından ziyade böyle
görüntü daha önemli.
Ergenlik dönemi o dönem hocam. Yaşla beraber o kaygımız biraz yani azalıyor.
Ağrıyabilir, vurabilir, hiç önemli değil.
Üçüncüsü de tabii eğer iş yerimiz, eğer sürekli oturarak çalışıyorsak onun konforu çok önemli. Yani bunlara özen göstermemiz gerekiyor. Bunlara özen göstermezsek o zaman hem ağrılarımız olur hem bu ağrılarımız sürekli aynı ortamı kullandığınız için kronikleşme eğilimine de girer. Bu belki beraberinde işi sevmemeyi dahi getirebilir bu kadar ağırlığın olması.
Dolayı.
O yüzden bu çok vakit geçirdiğimiz işte yatağımızın, ayakkabımızın ve çalışma ortamımızın konforumuza göre düzenlenmesi çok önemli.
Biz yatağı denemeden alıyoruz hocam. Yani fiyatına, görüntüsüne ya da oradaki satıcının anlattıklarına göre alıyoruz. Ben şimdiye kadar aldığım hiçbir yatağı denemedim. Yani eve getirdim, kurdular, hazırladılar. Dediler ki bir deneyeyim. Yani ne aldığımı bilmeden. Şimdi böyle bir durum var.
Peki omurga sağlığı için önerilecek yatak var mı? Hani işte onlar ortopedik, yarı ortopedik, işte visko gibi ayrılıyor ya.
Şimdi yatak konusunda aslında tabii bir alışkanlık. Biz sadece şunu önermiyoruz. Eskiden biliyorsunuz somyalar vardı, yaylı somyalar.
Evet.
Biz yaylı somya önermiyoruz çünkü onlar çöküyorlar zaten. Ama altı düz olmak şartıyla üstü yaylı yataklar olabilir, viskolu yataklar olabilir. Viskonun da bir densitesinin biraz yüksek olması lazım. Visko densiteleri işte en az 80'in üzerinde olması lazım. Çoğu da öyle zaten bizdeki yatakların. Orta sertlikte ya da sert yatakları öneriyoruz. Ama yumuşak yatakta yatmaya alışık birisinin sert yatağa alışması biraz zaman alır. Başlangıçta bir problem yaşayabilir ama sonrasında mutlu olacaktır.
Orada. Ben ona yatak vurması diyorum. Ayakkabı vuruyor, yatak vuruyor yani. Çünkü otellere gidiyorsunuz, farklı yumuşaklıklarda yatıyorsunuz. Sabah kalkıyorsun, işte bel sırt bir yerlerde diyorum yatak vurmuş. Yani ondan dolayı oluyor.
İşte bu sert, yarı sert, ortopedik ve yarı ortopedik gibi oluyor.
Bir dinleyicimiz de hemen sormuş yün yatak için acaba ne diyorlar diye.
İşte biz yün yatağı eğer gene sert bir zemin üzerine koyuyorlarsa hastalar olabilir. Çok tavsiye etmemekle birlikte eğer yün yatak kullanacak. Çünkü yün yataklar genellikle somyalarla kullanılıyor.
Ama koca bir nesil yataklar.
Ama onlar gerçekten omurga sağlığı için hani yün belki faydalı olabilir, sağlıklı olabilir ama yün yataklar özellikle somya üzerinde önermiyoruz.
Güzel. Çok teşekkür ederiz hocam.
Ben çok teşekkür ederim.
Önemli bilgiler aldık. Ben bir sürü şey öğrendim yine her günkü gibi. Çok ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Profesör Doktor Alp Çetin Canlı yayın konuğumuzdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi. Değerli bilgiler verdi bize. Şeyi bir kere daha hatırlatalım. Akıllıhareketler.com ziyaret edilsin. Hareketler evet, yapılsın. Egzersiz bırakılmasın. Doktorlara sürekli bununla ilgili uğranılsın. Kontroller yaptırılsın, tetkikler yaptırılsın. Tedavi oluyorlarsa da egzersizlerini bırakmasınlar.
Zaten iyileşen hastalar egzersizlerini bırakmaz.
Bırakmazlar çünkü faydasını görürler.
Evet.
Kısa bir aramız var. Hemen ardından bir sohbet etmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Radyo Doktoru sosyal medyada. Programımızı Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.
Mevsimler geçti bak üzerinden, unuttu diyor seni bilenler. Yalan de, şüphe etmem sevginden.
Rüyalar hep aldatır bilirsin, elimden tutar gibi gerçeksin. gözümde tüten hatıra sensin. İçimde yanan tek hasretimsin.
Neredeysen orası benim cennetim. Neredeysen haber ver seni kaybettim. Bilsem ki kimsenin kalbinde değilsin. Neredeysen orada bekle beni sevgilim.
Sokaklarda benzeyen bir saç ya bir dudaksa dururum ben her adım başında. Sanki sen varsın her an karşımda.
Seslensen dünyanın bir ucundan tanırım sesini uzaklardan. Nasılsa bulurum ben ararda. Belki yaz, belki kış, belki bahar. Neredeysen orası benim cennetim. Neredeysen haber ver seni kaybettim. Bilsem ki kimsenin kalbinde değilsin. Neredeysen orada bekle beni sevgilim. Neredeysen orası benim cennetim. Neredeysen haber ver seni kaybettim. Bilsem ki kimsenin kalbinde değilsin. Neredeysen orada bekle beni sevgilim.
...14.51 Türkiye'nin saati ve bir sohbet etmeye devam ediyoruz. Az önce tabii soracaklarım vardı benim Ebru'ya da soramadım. Onları da şimdi yeri gelmişken sorayım bir kurum doktoru olarak. Yani iş yeri sağlığı, iş yeri hekimi olarak. Öncelikle az önce arada bana söyledin onu bir hatırlatalım. Bu egzersizle ilgili olarak bunun çocuklara öğretilmesi, eğitilmesi...
Spor ve bir alışkanlık.
Aslında beden eğitimi seni, dersi bak.
Tabii biz diyoruz ki hastalarımıza ya da çalışanlarımıza, tüm kurum çalışanlara lütfen haftada 3 gün, işte 45 dakika egzersiz yapın diyoruz. Hı. Ama istediğimiz şey aslında en zor şeyi istiyoruz. Bir hayat değişikliği yapmalarını istiyoruz.
Alışkanlık değişimi.
Evet, bunu yapmak da aslında çocukluktan gelen bir alışkanlık olmalı. Onun için benim önerim beden eğitimi derslerinin haftada 3 gün... En az birer saat olması ve yüzme olsun, diğer spor dalları olsun hepsinin bu sürelerde tanıtılması ve çocuğun hani en rahat yapabildiği sporu yapmayı alışkanlık haline getirmesi.
Bizde beden dersi boş ders gibi algılanır çünkü bizde.
İşte afacan çocuklar da biraz öyle olur ama ben çok çalışkandım, eminim ki hep yapardım yani devam ederdim.
Hepsini yapardım beden eğitimi. Ben severdim ama işte dersler çoğu zaman boş geçerdi. İşte biz uyumazdık, kaytarırdık. İşte önemli bunlar. Aslında çocuklar için beden eğitimi dersi ne kadar önemli ve gerekli. Bu bir kültür, bu bir alışkanlık ve sonrası için de çok değerli.
Kesinlikle o alışkanlığı küçükkenden, çocukluktan kazanmak gerekiyor. Sonrasında çok zor hakikaten. Sonrasında... 40 yaşına geldikten sonra ağrım başlamış. Sen spor yapmaya başla diyorsun.
Hadi egzersiz
o zaman yap. Evet, hakikaten çok daha zor oluyor.
Hadi egzersiz yap diyorsun. Ondan sonra egzersiz yapmaya başlayınca yapamıyoruz. Çünkü niye? Alışkanlığımız yok.
Kesinlikle.
Peki iş yerlerindeki bu çalışma şartlarının sağlığımıza etkisi ne? Bir de bunu da sorayım.
Aslında her şey çok önemli de böyle hani hızlıca çok da vaktimiz yok ya. Neleri değiştirebiliriz, nelere dikkat edelim dersek. Havalandırma çok önemli. Özellikle toplu yaşanan, toplu çalışılan yerlerde. Mutlaka havalandırmaya dikkat edelim diyoruz. Bunu en çok önemsediğimiz şeylerden bir tanesi. Çünkü şimdi sonbaharla beraber viral enfeksiyonlar da başlayacak.
Başladı,
bezleler,
başladı.
Gripler.
Başladı.
Onun için de hani değil mi? Korumak için de mutlaka çok iyi bir şekilde havalandırmayı yapalım. Mümkün olduğunca güneşe çıkalım. diyoruz. Hani gün ışığı çok önemli. Hep modumuzu yükseltir. Yani ilkbaharda biz de böyle bir çiçek gibi güneş oluruz. Önemli. Ruhumuz çok iyi olur ama kış geldikçe hem enfeksiyon artar hem depresyon artar. Böyle bir modumuz da düşmeye başlar. Güneş ışığından mutlaka yararlanmaya çalışalım. Şimdi günler kısalınca işe girdiğimiz ve çıktığımız saatlere bakarsak. Evet yani günü çok yaşayamayacağız. Onun için mümkün olduğunca hava almak için o molalarımızda bir kendimizi gün ışığına ve çıkaralım, açık havaya bir çıkaralım.
Bu konu uzun uzun. Bence bunu daha sonra uzun uzun konuşalım Ebru.
Kesinlikle.
Çünkü böyle hemen üstün körü geçmeyelim. Çünkü çok detaylı ve çok önemli bir konu. Ben kendim için de önem veriyorum buna. Onları detaylıca konuşalım. Burada bitirelim programımızı. Sonrasında detaylıca konuşalım. Çok çok teşekkür ediyoruz bugün bizi dinlediğiniz için. Önümüzdeki haftaya yine Perşembe gününde 14.05'te biz tekrar burada olacağız. Yayında yapımında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz ekibimiz adına. Bize ulaşmak istiyorsanız hemen bir kere daha hatırlatalım. Çift 0 90 312 463 34 19 463 34 21 sosyal medyadan Radyo Doktoru ve elektronik postayla da radyodoktoru@trt.net.tr'den bize ulaşabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşene dek sağlıklı ve mutlu kalın.
Hoşça kalın.
Radyo Doktoru.